Beşinci sanat.
Değerli dinleyenler, merhaba diyoruz. Her hafta sizlerle 5. sanatta birlikte olacağız. Ben Selami Güder. Kimdir Selami Güder derseniz, sanatla iç içe olmaya çalışan, kendince öyküler yazan, kendince şiirler yazan, kendince denemeler yazan birisi diyebiliriz. Bu çalışmalarını da 3 kitapla bugüne kadar neticelendirmiş birisidir. Sevgili dinleyenler, her hafta bu saatte 5. sanatta sizlerle birlikte olacağız. Kültür, edebiyat, sanat bu konularda sizlerle birlikte olacağız. Kültür dediğimizde, sanat dediğimizde, edebiyat dediğimizde tabii güzel duygular akla gelecek, güzel sanatlar akla gelecek ve bu çerçevede yaptığımız işten haz alarak, sizlere de güzellikleri aktararak güzel bir saat, yarım saat geçirmenizi sağlamaya çalışacağız. Aynı zamanda bizler de bundan zevk alacağız. Evet, önce programın içerisinde Benim Düşüncem diye bir bölümden bahsedeceğiz. Sevgili dinleyenler, sonra Kitap Dünyam olacak. Kültür sanatta bu hafta olacak ve dizelerden bahsedeceğiz ve bir şiirle programı noktalamış olacağız.
Benim düşüncem.
Sevgili dinleyenler, benim düşüncem kısmında sizlere ben her hafta edebiyatın temel konularından, meselelerinden bahsetmeye çalışacağım. Bu hafta da izninizle sözden bahsetmek istiyorum. Çünkü edebiyatın, kültürün, sanatın temelini söz oluşturuyor. Bu konuda söz dediğimizde söz ve sözcük edebiyatın temel taşını oluşturuyor. Önce şöyle diyelim sevgili dinleyenler, söz özün aynasıdır diyeceğiz. Sözü ve özü birbirinden ayırmak mümkün değildir. Özden gelen söz kıymetlidir. Çünkü eğer siz söylediğimiz sözler sadece dilimiz söylüyorsa, kalbimiz, yüreğimiz söylemiyorsa o sözün çok kıymeti de yoktur. Söz kıymetlidir çünkü özden gelmektedir, özü yansıtmaktadır sevgili dinleyenler. Dolayısıyla sözümüze sahip çıkacağız. Hani hep deriz ya aramızda eğri oturup doğru konuşalım diye, fakat şunu da altını çizmek lazım, şu konunun da altını çizmek lazım. Doğru söylemek gerekirse eğri oturup doğru konuşulamaz sevgili dinleyenler. Yani bu şu demek, hal ve hareketlerimiz ne kadar düzgünse, davranışlarımız ne kadar düzgünse, hatta yaşantımız ne kadar düzgünse ancak öyle oturup öyle konuşabiliriz. Farklı oturarak farklı konuşamayız sevgili dinleyenler. Söz dilin değil kalbin aynasıdır diyeceğiz. Söz dile tercüman olmaz, kalbe tercüman olur sevgili dinleyenler. Bunu neden böyle söylüyoruz? Çünkü kalpte ne varsa dilde olan odur, dile o yansımaktadır. Yani dil kalbin aynasıdır bir yerde. Sözü doğru olanın özü de doğrudur değerli dinleyenler. O yüzden sözüne sadık olmak, çok önemlidir. Neden söze bu kadar önem atfediyoruz? Çünkü edebiyat dediğimizde edebiyatın tekrarlayacak olursak temelini söz oluşturmaktadır. Hatta kalpten kalbe giden bir yol varsa sevgili dinleyenler, sözün özü, söz özün sözüdür. Tekrarlayalım ki anlaşılır olsun, sözün özü, söz özün sözüdür değerli dinleyenler. Kalpten gelmeyen hiçbir sözün kalbe ulaşması söz konusu değildir. Dolayısıyla hani kalpten kalbe bir yol vardır diyoruz. Eğer sözümüz karşıdakinin kalbine hitap edecek ise bizim kalbimizden gelmelidir, içimizden gelmelidir. Ve kalbimizi, duygularımızı o denli düzgün bir şekilde yansıtmalıdır. Evet, sözüne sadık olmak, hani tırnak içerisinde kullanacak olursak, adamlıktır. Hadi onu insanlık diye tercüme edelim, değiştirelim. Sözüne sadık olmak insanlık alametidir değerli dinleyenler. Sözünde durmamak, sözünden caymaksa muteber bir davranış olmasa gerektir. Evet değerli dinleyenler, edebiyat sözün dantelasıdır. Sözü nitekim edebiyata getireceğiz. Yani bütün bu söylediklerimiz edebiyata bir giriş olsun diye idi. Dolayısıyla edebiyat sözün dantelasıdır. Edebiyat sözcüklerle oluşturulmuş, yapılmış resimdir, resim sanatıdır. Yani siz edebiyat yaparken sözle resim yapmış olmaktasınız aynı zamanda. Sözcüklerle bir imaj oluşturmaktasınız, bir resim çizmektesiniz ve karşı tarafın zihninde, kendi zihnimizde bir resim oluşmaktadır. Sözün güzel sanatıdır edebiyat. Yani güzel sanatların malum birçok dalı var, birçok kolu var ama söz sanatıdır edebiyat, sözün güzel sanatıdır edebiyat. Sözle çizilmiş resim dedik, sözün dantelasıdır dedik. Zaten bu kelimeleri kullanarak bir yerde ne yapmış olduk? Sözle ilgili bir sanat ortaya koymaya çalıştık. Sevgili dinleyenler, bugüne kadar ne bir toplum vazgeçebilmiştir edebiyattan, ne de edebiyat öneminden bir şey kaybetmiştir. Niye bunu söyleme gereği hissediyoruz? İlk insandan bugüne kadar edebiyat hep var ola gelmiştir ve hep de önemini koruya gelmiştir. Yani hangi toplum içerisinde yaşarsak yaşayalım, tarihin hangi dönemecinde yaşarsak yaşayalım, illa edebiyatla bir şekilde yollarımız kesişmektedir. Yani modern çağı yaşıyoruz. Mesela bu çağda daha çok teknoloji, bilim aldı başını gitti. İnsanlık aya çıktı. Fakat sanat öneminden bir şey kaybetti mi derseniz, yani güzel sanatlar öneminden çok bir şey kaybetmiyor. Hele ki bu çağda teknolojinin, bilimin ilerlediği çağda İnsanlık özellikle sanata ayrıca bir ihtiyaç hissediyor. Yani ruhumuzun da doyurulması gerekiyor. Bedenimizin doyurulması gerektiği gibi ruhumuzun da doyurulması gerekiyor. Bunu da ancak güzel sanatlarla, edebiyatla yapma şansımız var. Diğer sanat dalları sadece ilgilisine hitap edebilir. Lakin söz sanatları az ya da çok hepimize hitap etmektedir. Yani buradan neyi anlatmaya çalışıyoruz değerli dinleyenler? Yani şiiri sevsek de sevmesek de veya şiirden anlasak da anlamasak da hepimizin diline pelesenk olmuş adeta, deyim yerindeyse, bir dize mutlaka vardır. Hele ki doğulu toplumlar, doğu toplumları şiire, söze daha bir önem atfetmektedirler. Dolayısıyla söz ve edebiyat bizim nazarımızda daha kıymetlidir. Bundan vazgeçme şansımız da yok. Dolayısıyla hepimize hitap eden bir sanattır edebiyat. Az ya da çok hepimiz edebiyattan besleniriz. Farkında olsak da olmasak da edebiyat bizleri bir şekilde beslemektedir. Yani şiirden hoşlansak da hoşlanmasak da şiir, ki hoşlanmayan bana göre yoktur, hepimizin öyle böyle ruh dünyasını oluşturan bir mısra, bir dize mutlaka vardır. Hepimizin sevdiği bir şair mutlaka vardır ve dolayısıyla şiir hepimizi beslemektedir. Ha şiir değil, ben romandan hoşlanıyorum derseniz gene edebiyatın bir dalından besleniyorsunuz demektir. Yok öyküden hoşlanıyorum derseniz gene edebiyattan besleniyorsunuz demektir. Sevgili dinleyenler, benim düşüncemi kısaca bahsettik. Her programda edebiyatın temel meseleleriyle alakalı benim düşüncemi aktaracağım. Umarım sizler de paylaşacaksınız diye düşünüyorum.
Kitap Dünyam.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünyam diyeceğiz programın bu bölümünde. Kitap Dünyam diyorum ama bu tabii bende yeri olan, benim belleğimde, ruh dünyamda yeri olan eserlerden bahsetmekle birlikte aslında bu eserler kültür dünyamızı oluşturan ortak değerlerimizdir diyelim. Bu bölümde sevgili dinleyenler, Halikarnas Balıkçısı'ndan, yani namı diğer Cevat Şakir Kabaaşı'dan bahsedeceğiz. Namı diğer diyorum ama aslında Cevat Şakir Kabaaşı gerçek ismidir. Halikarnas Balıkçısı namı diğer ismidir. Bodrum'un antik çağlardaki ismidir Halikarnasos değerli dinleyenler. Cevat Şakir buradan ismini almıştır. Çocukluğu babasının görevi sebebiyle Atina'da geçmiştir. İlk öğrenimini Büyükada'da mahalle mektebinde, orta öğrenimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra İngiltere'ye gitmiştir. Oxford Üniversitesi'nde 4 yıl yakın çağlar tarihi okumuştur. Cevat Şakir Türkiye'ye döndükten sonra da çeşitli gazetelerde, dergilerde, yayınlarda yazılar yazmıştır, karikatürler çizmiştir. Fakat tabii bir dönem Türkiye'de bütün düşünürlerin, yazarların, çizerlerin başına geldiği gibi Cevat Şakir'in de başına ilginç hadiseler gelmiştir. Ve bir yazısından dolayı da 1,5 sene Bodrum'a sürgün gönderilmiştir. Tabii her şerde bir hayır vardır diye bir güzel sözümüz var. Bu aslında Cevat Şakir'in de sanat hayatını oluşturan önemli dönemeçlerden bir tanesidir. Bodrum adeta Cevat Şakir'le dile gelmiştir. Denizler adeta Cevat Şakir Kabaaşı'yla, yani namı diğer Halikarnas Balıkçısı'yla dile gelmiştir. Cevat Şakir'in edebi kişiliğinden bahsedecek olursak en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten deniz tutkunu olmasıdır. Denize aşıktır Halikarnas Balıkçısı ve denizi bir canlı gibi tasvir etmektedir. Hemen her eserinde, romanında, öyküsünde Cevat Şakir denizden bahsetmektedir. Denizi bir kahraman gibi karşımıza çıkartmaktadır. Deniz bazen kah acımasız bir varlığa, canavara dönüşmektedir. Ve insanın elinden bütün sevdiklerini alır adeta. Çaresiz bırakır deniz. Bir başka eserde ise deniz bambaşka bir yaratık olarak, canlı olarak karşımıza çıkar. Yapıtlarında zengin bir terim ve mitoloji kullanmaktadır Cevat Şakir, yani namı diğer Halikarnas balıkçısı. Biz bu bölümde de bu hafta Aganta Burina Burinata adlı eserinden bahsedeceğiz. Ben kısa bir, hani okuyan var, okumayan var, özetini vermek istiyorum kitabın. Tabii özellikle bu özetini takdim etmekle beraber hemen akabinde bu eseri bizim amacımız okumayı teşvik etmek. Bu eseri okuma arzusu duymanızı canı gönülden arzu ettiğimi belirtmek istiyorum. Evet değerli dinleyenler, Mahmut babası Süleyman Kaptan ile Milas'a gitmektedir. Milas'a vardıklarında ahbapları Bakkal Fehmi'nin yanına giderler. Bakkal Fehmi Süleyman Kaptan'ı çok değişmiş bulur. Süleyman Kaptan adeta neşesini, canlılığını kaybetmiştir. Deşeledikleri vakit altından tabii bir facia çıkar. Kardeşi Davut'un ölümüne sebep olmuştur Süleyman Kaptan. Bir süre önce Davut, Süleyman Kaptan'ın kayığına tayfa olarak yazılmıştır. Aynı gün büyük bir fırtına çıkar, talihsiz olaylar yaşanır ve Davut'un feci şekilde hayatını kaybettiğini görürüz. Ve buna da Süleyman Kaptan sebep olmuştur. En azından sebep olduğunu düşünmektedir ve bunun acısı hala yüreğinde tazedir. Süleyman Kaptan oğlunu kendisi gibi denizci olmaması için Kirpi Halil lakaplı bir esnafın yanına çırak verir. Oğluna baba nasihatinde bulunur. Aman oğlum, ben denizci oldum, sen denizci olma demektedir. Çünkü deniz bütün sevdiklerini insanın elinden almaktadır. Nitekim kardeşini denize feda etmek durumunda kalmıştır. Hatta kardeşinin cenazesini bile bulamamıştır Kaptan Süleyman. Deniz bu kadar acımasızdır kaptana göre, ama gel gör ki ekmeğini de oradan çıkartmaktadır. Fakat oğlu ister ki denizci olmasın. Süleyman Kaptan oğlunun bir esnaf olması, ayağının yere sağlam basması, karada olması ve yaşamını karada sürdürmesini arzu eder. Fakat Kirpi Halil'in yanına çırak olarak verilen Mahmut da bu hayatından memnun değildir. Okul hayatı başarısız geçmektedir. Gerçi orada çocukluk aşkı Fatma ile tanışmıştır. Ve çocukluk aşkı ile tanışmaktan dolayı içi kıpır kıpırdır. Fakat gel gör ki dersleri başarısızlıkla geçmektedir. Bu sebepten dolayı da sıkılmaktadır. Okul hayatı çok iyi gitmemektedir. Fakat denizlerin böyle içine çeken bir tarafı vardır. Ve deniz Mahmut'u da içine çekmektedir. Çünkü deniz aşkı Mahmut'un da içerisinde kıpır kıpırdır. Belki de babadan geçme bir sevdadır deniz. Ve gel zaman git zaman Mahmut da bir şekilde denize açılır. Okul mu? Okul tabii kör topal ilerlediği için bir süre sonra Mahmut okulu da bırakmak zorunda kalır. Denizlerdedir artık Mahmut. Babasına rağmen denizlerdedir. Hatta bir defasında denizde karşılaşırlar. Mahmut'u yolundan çevirememiştir babası Kaptan Süleyman. Fakat oğluna sözü de geçmemektedir. Belli ki deniz oğlunu da kendisinden almaktadır, alacaktır, öyle görünmektedir. Bir süre sonra Mahmut'un babası Kaptan Süleyman da hayatını kaybeder denizde. Bir fırtınada hayatını kaybeder, gemisini kaybeder ve Mahmut'un ailesi de perperişan olmuştur. Annesinin artık geçimi küçük Mahmut'un omuzlarına binmiştir. Ve neticede Mahmut karada rızkını aramak durumunda kalır. Köyüne döndüğünde Ayşe ile tanışır, ağanın kızıdır. Ve neticede onunla bir evlilik gerçekleştirir. Fakat hala çocukluk aşkı Fatma'dadır aklı. Fakat Ayşe ile evlenmiştir. Hani insanın kaderinde de böyle dönüm noktaları vardır. Ayşe ile mutsuz mudur? Hayır, mutsuz değildir. Fakat Fatma ile hayal ettiği aşkını gerçekleştirememiştir. İçinde kalan bir ukdedir bu. Aynı zamanda bir diğer aşkı da Deniz'dir Mahmut'un. O aşkı da ukde kalmıştır. İki aşkını da gerçekleştirememiştir Mahmut. Fakat annesini de toprağa verdikten sonra artık Mahmut'u tutacak hiçbir güç kalmamıştır. Mahmut bir toprak adamı olamayacağı kanaatine varmıştır. Ayşe mi, yuvası mı? Hiçbir tanesi aşkı değildir. İki tane aşkı vardır ve Denizler kendisini içine gene çekmektedir. Bir gün Mahmut bütün tası tarağı koyverir, her şeyi geride bırakır ve tekrar Denizlere açılır.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta başlığı altında kültür sanat etkinliklerine yer vereceğiz. Geçtiğimiz günlerde büyük şair Necip Fazıl Kısakürek ödül törenleri yapıldı, açıklandı. Bir gazete tarafından geleneksel hale getirilen kültür sanat ödüllerinde kültür sanat ödülü bu sene Cemalettin Latiç'e verildi. İlk kez bu yıl konulan Uluslararası Kültür Sanat Ödülü Bosna Hersekli Cemalettin Latiç'e takdim edildi. Şiir dalındaki ödül Ahmet Murat'a gitti değerli dinleyenler. Hikaye roman ödülü ise büyük öykücü Necip Tosun'un oldu bu sene. Fikir araştırma ödülünü ise Ahmet Özalp almış oldu bu sene değerli dinleyenler. Ve ilk kez gene ilk eserler ödülü konuldu. İlk eserler ödülü Emre Ergin ve Betül Nuratan'ın oldu sevgili dinleyenler. Evet, yazarlarımıza, şairlerimize başarılar diliyoruz. Çünkü onların başarısı bizim kültür sanat hayatımızın daha bir beslenmesi demek. Evet değerli dinleyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 özel ödülleri de geçtiğimiz günlerde belli oldu. Buna göre sinema dalında Safa Önal, musiki dalında Cüneyt Kosal, sanat tarihi dalında Profesör Doktor Nurhan Atasoy, tasavvuf tarihi dalında Profesör Doktor Süleyman Uludağ ve kültür sanat kurumu dalında Baksı Müzesi ödüle layık görüldü bu sene. Evet, hemen hızlı geçmeye de çalışarak bir de sanat para yapmaz derler. Sanatın genelde para yapmadığına dair bir fikir vardır. Böyle bir izlenim oluşmuştur. Ama bakın, sanatın para yaptığını da göstermek üzere Da Vinci'nin bir tablosu rekor fiyata satıldı diyor. Tam 450 milyon dolara alıcı bulmuş sevgili dinleyenler. Demek ki sanat da para yapıyor. Buradan böyle bir netice çıkartıyoruz. İşin daha da ilginç tarafı Salvador Mundi isimli tablo, yani dünyanın kurtarıcısı anlamına gelen Da Vinci'nin bu tablosu 450 milyon dolara satıldı demiştik. İsa peygamberin sol elinde bir küre ve sağ elini kaldırmış şekilde resmedildiği bu tablo 1500'lü yıllarda yapılmıştı ve İngiltere Kralı 1. Charles'ın sahip olduğu bir eserdi. İlk sahiplerinden bir tanesi oydu. Daha da ilginci sevgili dinleyenler, 1900'lü yılların başında bu eser kayboldu. İngiliz sanat koleksiyoncusu tarafından satın alındı. Fakat 1958 yılında Da Vinci'nin orijinal eseri olmadığı zannedilerek bu eser 60 dolar, evet sadece 60 dolara satılmıştım. Fakat aradan geçen süre içerisinde bu eserin tekrar orijinal eser olduğu belirlendi ve tekrar 127,5 milyon dolara alıcı buldu ve en son alıcısı da dediğimiz gibi 450 milyon dolar. Demek ki sanat eserlerinin de başına bu tür hadiseler gelebiliyor. Her sanat eserinin de kendine göre böyle bir hikayesi de var. Evet sevgili dinleyenler, bir diğer kültür sanat haberimiz, Türk dizileri ihracatta dünya ikincisi diye bir haber aktaracağız. Bu Türk sinema sektörünün belki geldiği noktayı ortaya koyan güzel bir tablo. Türk dizileri özellikle Orta Doğu piyasasında ama aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinde izleyici buluyor ve hakikaten izleyicilerden de yoğun büyük ilgi görüyor. Kültür Turizm Bakanı Bakan Yardımcısı Hüseyin Yaman'ın bu konuda bir açıklaması oldu. Bunu daha da geliştirmek için özellikle yabancı sinema sektörünü Türkiye'ye davet edebilmek için bu konuda vergi indirimleri üzerinde bir çalışma yaptıklarını söylediler. Ve bunun da özellikle Türk dizilerinin özellikle Türkçenin öğrenilmesinde, yaygınlaşmasında, Türk kültürünün daha yaygınlık kazanmasında büyük etkisi olduğu düşünülüyor. Bu konuda Türk dizilerinin büyük bir misyon ifade ettiği, üstlendiği konusunda da hiç şüphe yok. Evet değerli dinleyenler, dizi çekimleriyle alakalı olarak da tabii yani bir dönem hatırlanacak olursa Brezilya dizilerinin Türkiye'de çok fazla rağbet gördüğünü söylemek lazım. Şimdi de Türk dizileri özellikle Orta Doğu'da büyük rağbet görüyor. Ama aynı zamanda da dünyanın birçok bölgesinde, birçok ülkesinde büyük rağbet görüyor. Ancak Brezilya dizilerinin Türk toplumu üzerinde bıraktığı etkileri umalım ve dileyelim ki Türk dizileri de diğer halklar üzerinde olumsuz etki bırakmazlar. Gerçekten Türk kültürünü yansıtacak bir seviyeyi tutturabiliriz diye de buradan bir nokta atışı yapalım.
Dizelerden.
Sevgili dinleyenler, programımızın bu bölümünde tabii şiirle sizleri tanıştıracağız. Şiirle tanıştıracağız derken tabii elbette şiirle tanışıklığımız var ama şiirlerden örnekler de aktaracağız. Dizelerden başlığı altında bu bölümümüzde her hafta sizleri bir şiirle selamlayarak programımıza veda etmiş olacağız. Tabii şiir üzerine bu kadar konuşuyoruz. Peki iki satır şiir yazıyor musun, iki mısra yazıyor musun diye de düşünebilir. Amatörce de olsa yani çok iddialı olmamakla beraber bu programımızda kendi yazdığım bir şiirime yer vermek istiyorum. Sevgili dinleyenler, şiirimizi tabii Nilgün Doruk güzel sesiyle Nilgün Doruk okuyor. Dünya benim neyime diyecek Nilgün Doruk sevgili dinleyenler.
Bir gonca gül harelendiğinde ay aydınlık yüzünde sevgilinin, İbrahim'in ateşinden arta kalan bir ateşle harlanır yüreğimiz. Bir kadının dağıttığı bir adamı toplar yine bir kadın. Yar kucağında bulunmaz teselli, evren sığacak kadar geniştir anaların yüreği. Kin tutmaz, kir tutmaz, kuşlar gibi uçarıdır. Aşık usandıran naz, analarda olmaz. merhemdir sevgileri kanayan yüreklerimize, aklımız başımızdan gidende. Onmaz yaralarımız, analarımız öpmedikçe. Karanlıkta koyu karanlık bir korku oturur gözlerine çocukların. Korku en iyi çocukların gözlerinden okunur. Kadınlar karşısında çocuklaşması korkudandır koca koca adamların. Yar kucağında yaralandıkça ana kucağında mızmızlanmaları bundandır. İçimiz ses tellerimiz gibi titrer her mevsim. Özlemdir sızar damarlarımızdan kan kırmızı. Güz gibi hüzün akar gözlerinden bir yıldız kaydığında. İçimde gonca güller solar. Kırılır umutlarım, kolum, kanadım. Gecenin karanlığında sır olur gözlerin. İnce tülden bir perde gibi kapanır. İçim bir loş olur yokluğunda, boşluğa düşerim, düşlerim bile kırılır. Yar, yüreğinde yangın mı var? Solgun yüzünde neden harelenir gonca güller? İhtimal dahilindedir erkeğin kalbine giden yolu bulması kadınların. İhtimal dahilindedir Haziran'da karın yağması. Yazın kardan adam yapması daha büyük ihtimaldir. Bir adamı dağıtacak bir kadın muhakkak bulunur. Bulunmaz her zaman adamı toplayacak kadın. Ben meydanda söylerim sözümü, ortaya söylerim. Kimse alınmaz üstüne bilirim. Sözüm ortada kalır. Söylemeliyim yine de kanata kanata içimi. Adamı toplayacak kadın bulunmazsa, senin neyine dünya, benim neyime?
Evet sevgili dinleyenler, şiirin üzerine söz olmaz diyelim. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
Beşinci sanat.